Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Rabbena la tuzigh kulubena ba'de iz hedeytena ve heb lena min ledünke rahme. İnneke entel vehhab. Allahümme ce'alna minet tevvabin ve ce'alna minel mütedahirin. Aziz dostlar, değerli dinleyenlerim, pek kıymetli izleyiciler, Rum suresinin 25. ayetiyle bugün tefsir dersimize başlayacağız inşallah. Tefsire başlamadan önce Rabbimizin kelamını tilavet ediyoruz. Euzü billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ تَقُومَ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ بِأَمْرِهِ ثُمَّ إِذَا دَعَاكُمْ دَعْوَةً مِنَ الْأَرْضِ إِذَا أَنْتُمْ تَخْرُجُونَ وَلَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضُ كُلٌّ لَّهُ قَانِتُونَ وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَى فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ضرب لكم مثلا من أنفسكم هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء تخافونهم كخيفتكم أنفسكم كذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون بل اتبع الذين ظلموا أهواءهم بغير علم فمن يهدي من أضل الله وما لهم من ناصرين فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون Sadakallahü'l-Azim. Rabbimiz kelam-ı kadimini en güzel şekilde okumayı da cümlemize nasip ve müyesser eylesin. Cenab-ı Hak ayet-i kerimede Allah'ın ayetlerini hakkıyla tilavet edenleri methediyor. Elbette bu tilavetin içerisinde Kur'an lafızlarını en güzel şekilde okuyabilmek var olduğu gibi elbette o Kur'an-ı Azimüşşan'ın izini takip etmek, gereğini yerine getirmek de vardır. Evet, 25. ayetten tefsir dersimize başlıyoruz inşallah. Estağfirullah. Ve min ayatihi en tegûmes semâ'u vel ardu bi emrih. Thümme izâ de'âkum da'veh minel ard, اِذَا اَنْتُمْ تَخْرُجُونَ O Allah'ın kudretinin delillerinden biri de göğün ve yerin onun emriyle bu halinde ayakta durmasıdır. Sonra sizi yerden yani kabirlerinizden tekrar dirilmeniz için bir davetle çağırdığı zaman siz hemen oradan çıkacaksınız. Bundan önceki ayetlerde de Yüce Rabbimiz kendi yüce kudretine, varlığına işaret eden ayetlerden bahsetmişti. İşte bunlardan birisi de göğün ve yerin onun emriyle böyle kıvamında ayakta durabilmesidir buyuruluyor. Gerçekten aziz dostlar, bazen işte 30 metrelik bir çatıyı dik tutabilmeniz için işte kaç tane direk dikmeniz gerekiyor, duvar yapmanız gerekiyor. Ona göre mühendislik hesapları yapmanız gerekiyor. Ama bir düşünün, şu gökyüzündeki o devasa varlıkları, işte güneş gibi daha nice nice güneşleri, nice nice yıldızları, dünyamızı böyle görünen bir direk olmaksızın, direkler olmaksızın, zahiren boşluk olarak gördüğümüz bu atmosferde tutabilmek nasıl bir güçtür? Nasıl bir kudrettir? Nasıl bir iradedir ki onları belli bir nizamla orada tutuyor, sadece tutmakla kalmıyor, hem kendi etrafında döndürüyor, hem başka başka efendim öbek öbek galaksiler oluşturup onları kendi içinde birbirine tabi kılarak döndürüyor. Ve bu döndürülme ve bu adeta birbirini tavaf ederken hiçbir nizamsızlık ortaya çıkmıyor. Ve dakika milim şaşmıyor. Nasıl bir şeydir? Dünyamızın güneş etrafında belki milyonlarca yıldır dönmesi. O 24 saatin, işte 365 gün ve şu kadar saat ve dakikanın değişmeyişi nasıl bir şeydir? Nasıl bir sabit hızdır o? Ve bu hani bir şeyi döndürürsünüz, bir müddet sonra biraz yavaşlama olabilir. Ama hiçbir yavaşlama olmaksızın, hiçbir süratlenme gelişme olmaksızın nasıl böyle bir nizamla yürür gider bu alemler? İşte Rabbimiz buyuruyor ki gök diyor böyle ayakta duruyorsa, yer böyle bir kıvamında akıp gidiyorsa, hayat böyle devam edip gidiyorsa bu onun emriyle oluyor. Bunda onun yüce kudretine ne büyük deliller var. Demek ki insanoğlu olarak böyle alışkanlık dediğimiz, sürekli gördüğümüz için bu büyük kudretleri, bu büyük ayetleri, bu büyük mucize çapındaki işaretleri görmezden gelebiliyoruz. Görmüyoruz daha doğrusu. O okyanusların nasıl oluştuğu bir tarafa, nasıl varlıklarını sürdürdükleri, şu atmosfer nasıl bir şeydir efendim? Şu atmosferle birlikte dünyanın dönmesi nasıl bir şeydir? Gerçekten ancak Sübhanallah denir bunun karşılığında. Sübhane Rabbiyel Azim denir. Ya Rabbi senin şanın ne yücedir. Seni tesbih ederiz. Sen her türlü eksiklikten münezzehsin denir. Belki insan gerçekten tefekküre dalsa bu hayret deryasında belki manevi bir sarhoşluk yaşar. Kim bilir kimi zaman Allah Allah diye naralar atar. Kimi zaman da Mevlana misali adeta o kainatın döngüsüne eşlik edercesine dönmeye başlar. İşte Rabbimiz bu ayetlerin farkında olmamızı murad ediyor. Bunun üzerine tefekkür etmemizi. Buradan yola çıkarak Cenab-ı Hak hakkında efendim duygularımızın, idrakimizin derinleşmesini istiyor. Yüce Rabbimiz buranın devamında sonra diyor, o sizi yeryüzünden bir davetle çağırdığı zaman, müfessirlerimizin beyanına göre işte İsrafil Aleyhisselam'ın suruyla bir davet olacak. Haydi bakalım, diriliş çağrısı diyelim. O nasıl bir çağrıdır? O ruhlar, o cesetler nasıl bir araya gelip yeniden cesetlenip ayağa kalkacak? İşte Cenab-ı Hak o diyor çağırdığı zaman bakmışsınız ki hepiniz kabirlerinizden çıkmışsınız, çıkıyorsunuz. Birer birer adeta gözlerini ovuştura ovuştura üzerindeki toprakları silkeleye silkeleye kalkıyor belki insanoğlu. Bilemiyoruz o kalkış nasıl olacak. Ama Cenab-ı Hak yeryüzünden diyor bir davetle sizi davet ettiği zaman bir bakarsınız oradan çıkıyorsunuz. Bir çıkış olacak. Biz buna iman ediyoruz. Efendim nasıl olacak? Vallahi nasıl olacağını Rabbimiz burada bir davetle olacak diyor. Gelin diyecek herhalde bir mahşer yerine doğru artık her birimiz kalkıp koşmaya başlayacağız. O kabir kalkışı sahnesi Kur'an'da çok anlatılır. İşte kimileri böyle mahşere doğru giderken böyle nurlar saçacak alnından, yüzünden. Kimileri de zifiri karanlık içinde kalacak. O münafıklar diyecekler ki yahu ey müminler şöyle geriye doğru dönün de şu nurunuzdan istifade edelim diyecekler. Çünkü herkesin çıkışı bir farklı. Herkes farklı bir şekilde kabirden çıkacak. Herkes belki benzer şekilde yan yana aynı kabirlerde yatsalar bile kalkış bir farklı olacak. O farklılığın gerçekleşmesi şu dünya hayatındaki hayat kalitemize göre şekillenecek. Evet, gök duruyor, yer duruyorsa ve içlerindeki nice nice hazineler, nice nice bilmediğimiz cevherlerle ayakta duruyorsa bu ancak ilahi emirle oluyor. Yüce Rabbimiz böyle beyan buyuruyor. Hatta kuşlarla ilgili bile o kuşların diyor gökyüzünde uçuşu bile onun izni, onun emri, onun tedbiri ile oluyor. Ufacık bir kuş diyorsunuz gökyüzünde süzülmesi o bile bir ayettir. Ama sadece kuş değil işte dünya gökyüzünde süzülüp gidiyor. Ay gökyüzünde süzülüp gidiyor. Güneş süzülüp gidiyor. Her biri bir yörüngede dönüp duruyor. Bu alem gerçekten ancak Rabbimizin bize haber verdiklerini iman etmekle anlamlı hale geliyor. Yoksa ben her birini ilmen keşfedeceğim, sebeplerini bulacağım diye uğraşırsınız. Uğraşın. Bu çaba güzel bir çabadır. Fakat alemi çözmeniz bir bütün halinde efendim kendi tecrübi bilginizle nihai sonuçlara erişmeniz imkansıza yakın zor bir hadisedir. Ne kadarına sahip olabilirsiniz ki? Dünyayı tanımıyoruz daha. Üzerinde yaşadığımız dünyayı tanımıyoruz. Mama tabakasına kadar sadece bir takım bulgular, bir takım bilgilerle kaba tasnifler yapabiliyoruz. Ama inceliklerini keşfe beşeriyet bugüne kadar imkan bulamadı. Bulmaya devam ediyor. Devam etsin. Bu çalışmalar güzel çalışmalardır. Uzayı tanımaya devam edelim. Ama uzayın ne kadarını bilebiliyor insanoğlu? Güneşe dair bilgilerimiz ne derece kuşatıcı bilgilerdir? Ayı bile işte keşfetmeye çalışıyoruz. İşte Mars'a gittik diyoruz. Oradan 3-5 toprak getirdik diyoruz. Fotoğraflar getirdik diyoruz. Bununla seviniyoruz. Ama ne kadarına muttaliyiz? Kaldı ki gökyüzü Ay ve Mars'tan ibaret değil ki. İnsanoğlu cüceliğiyle yine de küstah bir varlık. İlmi son derece kısır ama aleme efendim ilmiyle güya şey satıyor, caka satıyor diyelim. Halbuki insanın öğrendikleri bildikleri, bilmediklerin yanında gerçekten bir hiç. İşte o hiçliğin farkında olup ilahi kudret karşısında secdeye varabilmek, Sübhanallah diyebilmek, Elhamdülillah diyebilmek, Eşşükrülillah diyebilmek esas ilmin getirmesi gerektiği nokta buralar. Ama insanoğlu azıcık idrakini, azıcık anlayışını, azıcık bilgisini gözünde çok büyütüyor. Öyle büyütüyor, öyle büyütüyor ki gözüne perde oluyor. Yani gönlünü kilitliyor, aklını kilitliyor ve ötelerden gelen Kur'an gibi bir ilahi mesaja karşı bile kör ve sağır efendim bir tutum, bir davranış sergileyebiliyor. Ve lehu men fissemâvâti vel ard. Küllü lehu kânitûn. Göklerde, yerde ne varsa, kim varsa hepsi ona aittir. Onların hepsi ona boyun eğmiş durumdadır. İşte efendim insandan başka varlık var mı? Elbette var. Hayvanat var. Melekler var. Cinler var. Daha başka hangi tür varlıklar var? Biz hepsini bilemiyoruz. Sadece yeryüzündeki türleri bile tanıyamıyoruz. Melekler denizlerde efendim ne kadar balık türü var? Bunları bile tamamını keşfetmiş değiliz. Yeni yeni keşifler yapıyoruz. Ama Yüce Rabbimiz genel bir cümle kuruyor. Göklerde, göklerin derinliklerinde, gök cisimlerin üzerlerinde, içlerinde, yerde ne varsa hepsi, ama hepsi ona aittir ve hepsi de ona boyun eğmektedir. Şimdi düşünün, bütün varlık alemi, bütün kainat ona karşı boyun eğiyor ama siz insan olarak asi oluyorsanız, hakkı tanımıyorum diyorsanız, siz gerçekten kainat ritmine, kainat nizamına aykırı davranan bir fesat unsur haline dönüşüyorsunuz. Kanser hücresi oluyorsunuz adeta. Yani kainatın kanser hücresi inkarcı adamdır. Onun için kainat düzenini bozan da çoğu zaman böylesi zalimlerdir. Kafirlerdir. Kainata saygısı olmayanlardır. Çünkü hakka saygıları yoktur. Yaratıcısına saygıları yoktur. Ve hepsi ona boyun eğmiş durumdadırlar. Öyleyse insana düşen de Allah madem ki kendisine böyle bir irade vermiş ve iradesiyle kul olsun diye murad etmiş, öyleyse bize verilen o cüz'i iradeyi hakka kul olma yolunda efendim kullanmak her akıllı insanın, idrak sahibi insanın yapması gereken şeydir. Asilik şeytaniyettir. Evet, insan bilmeden, hataen, unutarak, gafletle günaha düşebilir. Ama bilerek asi olmak, bilerek kafir olmak, bilerek müşrik olmak ne büyük bir şeytaniyettir. Ne büyük bir gerçekten bütün alemin bir kanser hücresi haline dönüşmektir.
وَهُوَ الَّذ۪ي يَبْدَعُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ.
O öyle Allah'tır ki, o öyle bir varlıktır ki, varlığı başlangıçta yaratan olduğu gibi sonra yeniden yaratacak olan da odur. O öyle bir varlıktır. Hem bir şeyi yoktan var etmiştir, ilk var eden odur, hem de bir şekilde o yok olsa bile yeniden var kılacak olan da odur. Sürekli tekrarlar vardır ama hakikatte tekrar değildir belki birçoğu. Evet, kış gelince ağaçlar yapraklarını döker, bitkiler efendim yazın kurur, efendim kıştan sonra bahara doğru yepyeniden canlılık oluşur, ağaçlarda canlılık oluşur, yeniden bahar gelir. Her taraf yemyeşil olur, güller, çiçekler, sümbüller birbirine karışır. Bakınız sürekli aslında bir tekrar da var. Evet, bir fani oluyorsa arkasından bir başka şekilde bir yenilenme de oluyor. Ve burada zaten buradaki ayeti bazı müfessirlerimiz şöyle de yorumlarlar. Burada yaratılışı başlangıçta yapan odur, başlatan odur, var kılan odur. Sonra öldükten sonra diriltecek olan da odur anlamında insanla ilgili de burayı görülür ama burası daha genel bir şey bu ayet. O genellik bütün mahlukat için böyledir. Bütün var olanın varoluşunu ilk başlatan odur. Sonra tekrar eden de odur. Yani onun varlığını sürdüren diyelim. Aslında bütün varlık her gün yeniden yaratılıyoruz. Canlılarda bu böyle olduğu gibi cansızlarda bile bu böyledir. Yani şöyle diyelim. Her gün her bir canlının vücudunda nice hücreler ölmektedir. adeta cenazeleri efendim çıkmaktadır. Ama aynı şekilde nice hücreler yenilenmektedir ya da yeniden yeniden hücreler var olmaktadır. Öyleyse hiçbirimiz dünkü kişi değiliz. Bugün farklı bir kişiyiz aslında. Yani farklılıklarımız vardır. Dolayısıyla her an yeniden bir yaratılış söz konusudur. Yeniden yaratılışlar söz konusudur. Bitkilerde bu böyle olduğu gibi dünyamızda da dün tepe olan bugün düzleşmiş olabiliyor. İşte rüzgarlar bir takım değişimler meydana getiriyor. Yağmur, sel bir takım değişimler meydana getiriyor. Dolayısıyla dünyamız da her gün yeniden yaratılıyor aslında. Yeniden kuruluyor. Bu yenileyen de odur. Yani Cenab-ı Hak'tır. Ve huve ehvenu aleyh. Bir şeyi yeniden var etmek ona çok kolaydır. Hatta daha kolaydır ama Cenab-ı Hak için daha kolay ifadesi kullanılmadığı için müfessirlerimiz bu ayetin bu bölümünü ehvenu aleyhi daha kolaydır şeklinde tercüme etmiyorlar ya da tefsir etmiyorlar. Bu ona kolaydır diye tercüme ediyorlar. Çünkü Cenab-ı Hakk'a karşı hiçbir şey zor değil. O çünkü her şeye kadirdir. Fakat insan idrakine göre, bizim anlayışımıza göre bir şeyi başlangıçta yapmak mı daha kolaydır? İkinci kez yapmak mı daha kolaydır? Elbette ikinci kez yapmak daha kolaydır. Çünkü önce bir tasarım yapmanız gerekiyor ilk oluşturmada. Onun şeklini çizeceksiniz. Ne bileyim onu nasıl oluşturacağınıza dair bir planlama yapacaksınız. İlkler daima zordur. Ama aynı şeyi ikinci kez yapmak bu sefer daha kolaydır. İşte Yüce Rabbimiz de beşer idraki anlasın diye siz diyor öldükten sonra dirilmeyi, yeniden var olmayı uzak görüyorsunuz. Hiç düşünmüyor musunuz? Bir şeyi ilk yaratan ikinciyi daha kolay yapar. وَلَهُ الْمَثَلُ الْاَعْلَى فِي السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ Göklerde ve yerde en yüce sıfat O'nundur. وَهُ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ O galiptir, hikmet sahibidir. Burada وَلَهُ الْمَثَلُ الْاَعْلَى ifadesi müfessirler tarafından farklı şekilde anlaşılmıştır. Burada kastedilen nedir acaba diye. Mesela bazıları demişler ki burada kastedilen kelime-i tevhiddir. Yani şöyle diyelim. La ilahe illallah kelime-i tevhidi. Allah'tan başka ilah yoktur. Konumu ancak Allah'a aittir. Göklerde ve yerde ondan başka ilah yoktur demektir bu. Bir böyle anlaşılmış. Onun benzeri asla yoktur. Onun murad ettiği ol demekle onu verir. Yani bu anlamda o emsalsizdir demek. Hem başlangıçta bir şeyi var etmek istediği zaman hemen ol der. Cenab-ı Hak nasıl efendim olmasını murad ettiyse o olur. Nasıl bütün varlık önce var oluyor, sonra yok oluyor, sonra tekrar var oluverecektir. Bu noktada böyle bir kudret ancak ona aittir şeklinde anlaşılmış. En yüksek şan, şeref onundur diye anlaşılmış. Eksiksiz kudret manasındadır diye anlaşılmış. Ayetin gelişinden bu manalar olabilir diye müfessirlerimiz bu tür izahlar yapmışlar. Tam anlamıyla hikmet onundur. Yani en doğruyu yapar, sapasağlam yapar demek. Yaratıcılık ve mabutluk sıfatları onundur manasını veren olmuş. İmam Maverdi'ye göre ise bu söz mahlukların yani yaratılmış varlıkların ortak olmadıkları sıfatların tamamını Allah Teala'nın zatında toplaması anlamındadır. Yani o öyle bir Allah'tır ki bütün mahlukatın sahip olduğu sıfatların ötesinde bir kudreti ötesinde bir vasfa o sahiptir anlamındadır bu. وَلَهُ الْمَثَلُ الْاَعْلَى Onun bir benzeri yok. Onun kudretinin bir benzeri yok. Onun uluhiyetinin bir benzeri yok anlamında genel bir ifadedir diye izah etmişler. ضَرَبَ لَكُمْ مَثَلًا مِنْ أَنْفُسِكُمْ هَلْ لَكُمْ مِمَّا مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ مِنْ شُرَكَاءَ فِي مَا رَزَقْنَاكُمْ فَاَنْتُمْ ف۪يهِ سَوَاءَ تَخَافُونَهُمْ كَخِيفَتِكُمْ أَنْفُسَكُمْ كَذَٰلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمِ يَعْقِلُونَ Uzunca bir ayet. Bunu Bunun efendim mealini şöyle ifade edelim. Allah size kendinizden bir örnek veriyor. Sizin anlayabileceğiniz, size ait bir örnek veriyor. Nedir bu örnek? Elinizin altında bulunan hizmetçileriniz arasında, size verdiğimiz rızıklarda, sizinle eşit haklara sahip ve birbirinizden çekindiğiniz gibi kendilerinden çekindiğiniz ortaklarınız var mı? İşte aklını kullanacak kimseler için ayetlerimizi böyle açıklıyoruz. Şimdi bunun genel manası bu şekilde, genel meali, ama açıklayalım burayı biraz. Cenab-ı Hak diyor, size bir misal getiriyor, müşriklere daha çok. Onlar Allah'a ortak koşuyorlar ya, Allah'ın yarattıkları varlıkları. Diyor ki, içinizde diyelim elinizin altında köleleriniz var. Tabii o dönemde köleler vardı. Şimdi hizmetçileri var insanların. Siz bunları diyor, Allah'ın size rızık olarak verdiği şeylerde birebir eşit ortaklar gibi sayıyor musunuz? Ortak kabul ediyor musunuz? Böyle bir şey var mı diyor. Yapıyor mu mesela bugün diyelim herhangi bir fabrikatör, diyelim patron, elinin altında çalışan işçiler var. Kendisini o işçiyle o Allah'ın verdiği o fabrikada eşit statüde görüyor mu? Var mı böyle bir şey diyor. Yapar mısınız bunu? Hangi patron yapabilir bunu? Hiç kimse yapmaz. Ona sadece belli bir ücret verir. Senin hakkın bu der. Hayır, ben de sen bu fabrikada niye sahipsen, maliksen, ben de aynı şeye malikim dese, siz bunu kabul eder misiniz? Cenab-ı Hak bunu soruyor. Var mı diyor böyle bir diyor, sizin sahip olduğunuz hizmetçiler üzerinde böyle, o hizmetçilerin Allah'ın size verdiği rızıklarda ortak olması, hem de eşit statüde ortak olması gibi bir durum söz konusu mu? Birbirinizden diyor, hani görüp gözettiğiniz gibi, birbirinizden çekindiğiniz gibi, ondan da çekiniyor musunuz? Var mı öyle bir şey? Yani şu anlamda bu. Diyelim ki iki tane fabrikatör yan yana birbirine karşı hak ve hukukunu koruyorlar. Ya da iki tane ortak diyelim bir fabrikada, ikisi de eşit statüde. Ama bir harcama yapacakken ne yapıyorlar? Birbirini gözetiyorlar. Birbirine danışıyorlar. Şöyle bir şey yapacağım, sen ne dersin diyorlar. Birbirinin hatırını sayıyorlar. Şimdi diyor, aynı şeyi siz elinizin altındaki hizmetkarlarınıza ya da işte o dönemde köleliğin var olduğu dönemde kölelerinize bu eşit hakkı veriyor musunuz? Vermiyorsunuz. İşte diyor bak, akleden bir topluluk için biz ayetlerimizi böyle açıklıyoruz. Öyleyse buradan şunu demek istiyor Yüce Rabbimiz. Daha doğrusu bunu söylüyor. Bütün varlık Allah'a ait. Her şey O'nun. Şimdi diyor, O'nun olan şeyleri, O'nun olan her şeyi siz Allah'la eşit statüye veriyorsunuz adeta. Ortaklar koşup onlara ilahlık payesi veriyorsunuz. Diyorsunuz ki Allah'la beraber bunlar da ilah diyorsunuz. Ya sizinki nasıl diyor mantık? Nasıl bir akıl? Bunu akıl kabul eder mi? Böyle bir şey olabilir mi? Çünkü daha önceki ayetlerde ve surelerde de geçti. Cenab-ı Hak soruyor, sor bakalım onlara diyor, gökleri kim yarattı, yeri kim yarattı desen Allah'tır diyecekler. İşte yağmuru kim yağdırıyor desen Allah'tır diyecekler. Hem bir taraftan kabul ediyorsun ki yerlerde ve göklerde ne varsa Allah'a aittir. Hem de geliyorsun, melekleri Allah'a ortak koşuyorsun, peygamberleri Allah'a ortak koşuyorsun. Ne bileyim, sıradan putları Allah'a ortak koşuyorsun. Canlıları, hayvanatı Allah'a ortak koşuyorsun. Dağları, taşları, güneşi, ayı, yıldızı Allah'a ortaklar koşuyorsun. Bu nasıl mantık diye soruyor Cenab-ı Hak. Bak diyor, biz ayetlerimizi iyi düşünüp tutasınız, ibret alasınız, aklınızı çalıştırasınız diye böyle açıklıyoruz. Ve bak diyor, sizden bir misal verdim diyor Cenab-ı Hak burada, bu ayette. Bir de dikkat edin, size verdiğimiz rızıklarda, üstelik diyor sizin o paylaşmadığınız rızık var ya, o ki, tamamen size ait değil, onu ben size vermişim diyor. Ben o noktada sizi iktidar sahibi kılan benim. O rızıklar da aslında hakikatte size ait değil. Bana ait şeyler. Bizatihi kendinizin olmadığı halde o rızıklarda bile bakınız kölelerinizi, hizmetçilerinizi ortak yapmıyorsunuz. Bir diğer husus, o köle ve hizmetçi olarak gördüğünüz kişiler sizin emsalleriniz. Aynı sizin sahip olduğunuz akla, gönle, imkana, ne bileyim bir takım ele, ayağa, göze, kulağa sahipler. Sizin cinsinizden birileri. Üstelik Allah'a benzer hiçbir varlık olmadığı halde sizin Allah'a ortak koştuğunuz şeyler böyle Allah'a ait, Allah'ın yarattığı varlıklar olduğu halde böyle bir akılsızlık yapıyorsunuz adeta ve bu idraksizliğinizin neticesinde onları Allah'a ortak ilahlar kabul ediyorsunuz. Hiç düşünmüyor musunuz? Buyuruyor Cenab-ı Hak. Ama diyor bunlar aklını çalıştıranlar için bir şey ifade ediyor. İşte demek insanoğlu bazen efendim çoğu zaman hatta aklını çalıştırmadan bir takım saplantıların içine düşüyor. Nitekim ayetin devamında 29. ayet olarak بَلِ اتَّبَعَ الَّذ۪ينَ ظَلَمُوا اَهْوَاءَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ فَمَنْ يَهْد۪ي مَنْ اَضَلَّ اللّٰهِ وَمَا لَهُمْ مِنْ نَاصِر۪ينَ Hayır, o zulmedenler doğru bir bilgiye dayanmaksızın, herhangi bir bilgi kırıntısına bile sahip olmaksızın nefsani arzularının peşine takılıp gittiler. Yani hevalarının gereğine tabi oldular. Allah'ın bu şekilde şaşırttığını, sapıklığını onayladığını artık kim doğru yola getirebilir? Onları Allah'a karşı koruyacak hiçbir yardımcı da bulunmaz. وَمَا لَهُمْ مِنْ نَاصِر۪ينَ Demek ki aslında böylesine aklını çalıştırmayan ve Allah'tan başka ilahlar ihdas eden, ortaya çıkaran kimseler, bu zalimler ki Allah'a layık olduğu şekilde o uluhiyeti vermedikleri için en büyük zalim bunlar olmuş oluyorlar. Bu zalimler hevalarına tabi oluyorlar. Buradan aslında bir şey daha çıkıyor. İnsan arzularına tabi olduğu zaman bir şekilde zulmün içine düşüyor. Çünkü arzularımız gemlenemeyecek derecede sınırsız arzular. Ve bunlar çoğu zaman haddi aşmamıza sebep olan arzular. Onun için Yüce Rabbimiz, onlar diyor o zalimler hevalarına tabi oldular. Kendi içgüdülerinin adeta içlerindeki bir takım arzuların gemlenmesini hiçbir zaman düşünmeden tamamen onların peşine düştüler. Hem de bir gayri ilmin, bir sağlam bir bilgiye dayanarak değil, bilgisizce hevalarının peşine düştüler. Artık böylesi diyor birini ki artık Cenab-ı Hak onların sapıklığını onaylamış, saptırmıştır artık. Zaten hevasına uyan kişi yoldan çıkmıştır. Kim buna diyor hidayet edebilir? Onlar için bir yardımcı da olmayacaktır. Gerçekten ayetler iç içe sırlarla dolu aziz dostlar. Zalimler çoğu zaman hevalarına uyan kimseler. Tersi de doğru. Çoğu zaman hevalarına uyan kimseler zalimler olurlar. Ve zalimler bir şeyin doğru olup olmadığına bakmaksızın arzularını sadece tatmin etmek istediklerinden onlar için ilim bir şey ifade etmez. Gerçek bir şey ifade etmez. Bi gayri ilim tabi olurlar ayetin ifadesiyle. Yani herhangi bir bilgi merkezde değil. Öyle bir dertleri yok zaten. Arzularının hayat bulması, isteklerinin yerine gelmesi önemli olduğu için bilgi şuymuş buymuş onlar için ehemmiyet ifade etmiyor. Tabii bilgiyi falan görmezden gelen, hele hele Allah'tan gelen bilgiye kulak tıkayan bir insan artık nasıl hidayet bulabilir ki? İşte Rabbimiz de o soruyu soruyor. فَمَنْ يَهْد۪ي مَنْ اَضَلَّ اللّٰهِ Artık Allah'ın bu anlamda sapıklıkta bıraktığı kişi nasıl hidayet bulabilir? Kim buna hidayet, yol gösterebilir? O zaman hevasını ilahlaştıran heva perest bir insana yol göstermek zor bir şey. zor bir şey. Onların diyor hiçbir yardımcıları da olmayacak. Bu sebeple Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam nefsimizin hevasına efendim kendimizi salıvermememiz adına sürekli Rabb'e dua etmemize işaret eder. Allah'ım beni bir an nefsimle baş başa bırakma der. Belki insanların yoldan çıkmalarına sebep sadece dışarıdaki şeytanlar değil işte. İçimizdeki kendi arzularımızı putlaştırmamız esas bizim sapıklığımızın zeminini hazırlıyor. فَاَقِمْ وَجْهَكَ لِدِّينِ حَن۪يفًا O halde ey Habibim, ey Peygamber sen hanif olarak bütün varlığınla dine yönel. Bütün varlığınla فَاَقِمْ وَجْهَكَ لِدِّينِ حَن۪يفًا O gerçek dine hem de hanif olarak bütün özbenliğinle dön. Hanif olmak demek. Hanif kelimesi Kur'an dilinde her türlü şirk izinden arınmış bir ilah inancına sahip olan, sapkınlıklardan uzak duran, kısaca tevhid inancına samimiyetle teslim olup yalnız Allah'a kulluk eden manasına gelir. Yani burada şu anlama geliyor. Sen hiçbir şirk koşmadan halis bir tevhidle yalnız Allah'ı ilah kabul ederek bütün öz benliğinle bu hak dini ikame et, yerine getir. Fıtratallahilleti fatarannâse aleyhâ. Allah insanları hangi fıtrat üzere yaratmışsa ona yönel. Bu hak din de aslında fıtrat dini. O tertemiz, arı duru, bozulmamış. Allah'ın yarattığı o temel özellikler neyse o özellikler o zaten din bu fıtratı ortaya çıkaran ve geliştiren bir özellikte olan Allah'ın gönderdiği bir sistem. Sözlükte bu fıtrat kelimesi önemli. Sözlükte ilk yaratılış hali temiz ve asli tabiat anlamına gelen fıtrat beşeri varlığın Allah'ın yaratma fiili sonucunda ortaya çıkan başlangıçtaki saf ve asli halini ifade eden ahlak ve psikolojiyle ilgili bir terimdir. Yani şöyle diyelim, insan fıtratı, o yaratılış fıtratı, ilk arı duru, hani fabrika ayarları diyelim adeta, o fabrika ayarları bir şekilde bozulmamış insanın özbenliği ilahi dinle birebir örtüştüğü için Cenab-ı Hak işte bu dine yüzünü çevir. Allah'ın fıtratına, Allah'ın yarattığı o tertemiz fıtrata ki insanları onun üzerine yaratmıştır buyuruluyor. İşte Kur'an'da ve Hazreti Peygamber'in hadislerinde fıtrat kelimesinin insan kişiliğinin çevre etkilerinden bağımsız olarak var olan özünü ve bütün insanlar için ortak ve genel olan oluşum ve gelişim kapasitesini belirtmek üzere kullanıldığı görülür. Çünkü Efendimiz hadis-i şerifte buyuruyorlar ki, her çocuk fıtrat üzere doğar. Sonra ana babası onu Yahudi, Hristiyan veya Mecusi yapar. Bir başka hadiste de insan konuşmayı öğrenene kadar fıtrat üzeredir buyuruluyor. Demek ki o doğuştan ilk var olan insan yavrusu arı duru, tertemiz. Şayet çevre şartlarından yani özellikle sosyal çevresini onu bozucu, ifsad edici çevresini arındırma şansımız olsa o din-i mübini İslam'ı hemen bütün yönleriyle kabul edebilecek bir temizlikte, bir arı durulukta. Demek ki bizim yaratılış melekelerimiz buna uygun. İnsanoğlu işte Hristiyanlıkta olduğu gibi günahkar doğan bir varlık değil. İslam tertemiz bir şekilde insanın dünyaya geldiğini ifade ediyor. Ama sonra diyor onu çevresi bir şekilde şekillendirir. Belli kalıpların içine koyar. İşte babası Yahudi ise Yahudileşir çocuk. Hristiyan ise Hristiyanlaşır. Mecusi ise Mecusileşir. Burada Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam hem aile terbiyesine hem de aslında çevre şartlarının insan şahsiyetinin şekillenmesindeki etkisine dikkat çekmiş oluyor. İşte esas fıtrat, o yaratılış mayası, insanın özbenliği bu gerçek din olan, hak din olan İslam'ın vaat ettiği her güzelliği kabul edebilecek şekilde hazır. Hazır. Ama fıtrat tek başına yeter mi bu dini ayağa kaldırmak için? Hayır. İşte o sadece o dinin yaşanabilmesi adına bir fırsat sunuyor. Elbette o içimizdeki var olan din-i mübini İslam'ın tohumlarının yeşerip büyümesi, bir hayat haline dönüşmesi için elbette imanla buluşmak gerekiyor. İslam'la buluşmak gerekiyor. Ve çevre şartlarını insanın oturup kalktığı kimseleri ona göre şekillendirmesi gerekiyor. La tebdile li halkillah. Allah'ın yaratmasında değişme olmaz. Zalike dinul kayyim. İşte doğru, dost doğru din budur. Velakinne ekseren nasi la ya'lemun. Fakat insanların birçoğu bunu bilemezler, bilmezler diyor Cenab-ı Hak. Şimdi efendim burada tabii bir geçen ifade de la tebdile li halkillah ifadesi. Allah'ın yaratışında değişme olmaz diye tercüme ettiğimiz yer. Bununla ilgili müfessirlerimiz şöyle izahlarda bulunuyorlar. Ne demek la tebdile li halkillah? Şu anlamlara gelebilir diyorlar. Allah'ın yaratmasının yerine başka şey konamaz. Yani Allah yaratınca böyle tertemiz yaratır. Alternatifi yoktur şeklinde anlamak mümkündür diyor bu bölümü. Elmalı Muhammed Hamdi Yazır'dan, İmam-ı Şevkani'den naklen Kur'an yolu müfessirlerimiz bunları şöyle 5 madde halinde kısa kısa izah etmişler. Güzel, onları buradan aktarmak isterim doğrusu. Bu cümlenin manası ile ilgili diyorlar ki bu şu manaya gelebilir. Allah'ın esas yaratışı olan fıtratın gereği dışına çıkarak onu bozmaya, değiştirmeye kalkışmayın. Yani böyle bir yola girmeyin. Çünkü onun yaratılışına bedel olmaz. Yani başka bir bedel bulunamaz. Zayi ettiğiniz bir kabiliyeti hiçbir sanat ve çabayla yerine koyamazsınız. Öyleyse Allah'ın o yarattığı tertemiz fıtrata müdahale ederek kendi hevanıza, arzunuza göre onu şekillendirmeye kalkmayın. Ondan daha güzelini bulamazsınız. Onu korumaya, kollamaya ve geliştirmeye çalışın. İkinci olarak Allah'ın yarattığı fıtrata uygun olmayan bir din uydurmaya, ahkam koymaya kalkışmayın. Benim gönderdiğim din bu fıtrata uygun bir dindir. Dolayısıyla siz işte bu fıtrat dini olan İslam'ı değiştirip onun yerine alternatif aramaya çalışmayın. Üçüncü olarak şu manada olabilir diyorlar. Allah'ın yaratmasını başkalarına isnat etmeye, başkalarını da yaratıcı yerine koyup şirk koşmaya yeltenmeyin. Zira Allah'ın mülk ve egemenliği sizinkiler gibi değişikliğe uğratılamaz. Yani başka başka yaratıcılar varmış gibi böyle bir bütün alemde başka yaratıcı bulma arayışına girmeyin. Bir başka mana şöyle olabilir diyorlar. Din fıtratı değiştirmek için değil, fıtrattaki genel selameti geliştirmek içindir. Çok güzel bir cümle bu da. Din insanı değiştirmek için gelmez, geliştirmek için gelir. Elbette insan toplumundan, efendim ailesinden, çevresinden bir takım yabancı unsurlar kaptıysa, kendini perdelediyse, batıl olarak değişime uğramışsa İslam onu da efendim temizler, araduru hale getirir ve yeniden fıtrata, özüne döndürür. Dolayısıyla din fıtratı değiştirmek için değil, fıtratı geliştirmek içindir. Bir başka mana şu da olabilir diyorlar alimlerimiz. Allah Teala insanları hangi fıtrat üzere yaratmışsa kendisi onda bir değişiklik yapmaz. Yani insanları yarattığı fıtrat neyse o fıtratı korur Yüce Rabbimiz. Yani dolayısıyla her doğan çocuk bu anlamda fıtrat üzere doğmuş olur. Münibine ileyhi vettequh ve akimus salate ve la tekunu minel müşrikin. Hepiniz ona yönelen, yani Allah'a yönelen, kalben yönelen kimseler olarak ondan sakının. onun azabından ve gazabından korunun. Namazı hakkıyla eda edin ve müşriklerden olmayın. Minellezine ferraku dinehum ve kanu şia'a kullu hizbin bima ledeyhim ferihun. O müşriklerden ki, kim, nasıl müşriklerden olmayın? Onlar dinlerini darmadağınık etmişler, fırka fırka olmuşlardır. Bunlardan her zümre kendi yanında olanla böbürlenmektedirler. Yani şöyle ifade edelim, herkes kendine göre bir din uydurmuş. Allah'ın dinini bir bütün halinde kabul etmek yerine kendi hoşuna giden bölümlerini alarak kendince bir din uydurmuş. Fırka fırka olmuşlar ve dolayısıyla Allah'a ortak koşmuşlar, müşrikler olmuşlar. Çünkü din uydurmak Allah'a ortak koşmak demektir. Kendini ilah yerine koymak demektir bu yönüyle. Ayetin bu son 32. ayetin bu bölümünü, dinlerini parçalayanlar ifadesini bazıları Yahudiler, Hristiyanlar olarak diye de açıklarlar. Yani böylelerinden olmayın. Dinlerini parça parça etmişler. Grup grup olmuşlar. Birbirlerine düşman olacak derecede parçalanmışlar. Fırkalaşmışlar. Böyle olmayın. Öyle fırkalaşmışlar ki herkes bizimki doğrudur diyerek kendi yanındakiyle övünüp duruyor. Böyleler olmayın. Bazı müfessirlerimiz burada müminlere de bir tavsiye olduğunu, emir olduğunu söyleyerek, ey müminler, sizler dinlerini parça parça edip de grup grup olanlar gibi olmayın. Ve her bir grup kendi yanındakiyle övünüp duruyor. Böylelerinden olmayın. Dini bir bütün halinde anlamaya ve dini bir bütün halinde temsil etmeye çalışın ve fırkalaşmayın. Evet, ihtilaf tabiidir. Yani farklı farklı görüşler ortaya çıkabilir. Farklı farklı içtihatlar ortaya çıkabilir. İşte Hanefi mezhebi diyoruz. Şafii mezhebi, Maliki mezhebi, Hanbeli mezhebi diyoruz. Bunların her biri haktır. İhtilaf ayrıdır. Yani şöyle diyelim, Allah'ın bir ayetinden farklı hükümler çıkarma şansı, ihtimali elbette her zaman olabilir. Buna içtihat diyoruz. Buna saygı duyarız. Bu ümmet için bir zenginliktir, bir rahmettir. Ama buradan yola çıkarak fırkalaşmak, insanları ayrıştırmak, özellikle dini kendi içinde bölüm bölüm ayırmak, dinin bir kısmını alıp bir kısmını inkar etmek, bir kısmını adeta kabul etmemek, böylesi bir yola asla girmeyin demektir bu. Cenab-ı Hak hakikaten dini bir bütün halinde anlayabilmeyi ve bu çerçevede bir bütün halinde dini temsil edebilmeyi ve bütün müminleri de bu çerçevede aynı çatı altında görebilecek bir gönül genişliğini hepimize nasip ve müyesser eylesin. Bazen kendi anlayışımız uğruna başka anlayışları biçtiğimiz olabiliyor. Evet, %100 hata varsa, ortada bir batıl bir şekilde bir takım anlayışlara dayanarak, Allah'ın ayetlerini batıl bir şekilde yorumlayarak, yanlış şekilde yorumlayarak dini bozmaya çalışanlara karşı elbette tepkilerimiz olacak. Ancak ehliyetli, ilmi olan, ilme dayanan ve gerçekten sıhhatli bir şekilde Kur'an'a ve sünnete yaklaşarak, farklı farklı hükümler çıkararak, farklı bir mezhep, farklı bir yürüyüş ortaya koyanlar olabilir. Bunlara saygılı olmak lazım. Biz bunlara mezhep diyoruz. Bazen meşrepler diyoruz. Bunlar önemlidir. Ama bunlar ne zaman tehlikeli hale gelir? Bunlar sadece kendilerinin hak ve hakikat üzere olduğunu, diğerlerinin tamamen batıl ve sapık olduğunu ilan ederek fırkalaşmaya vesile olurlarsa, sebep olurlarsa, işte o zaman tehlikeli olur. Bunu Rabbimiz istemiyor. İhtilafa tamam, evet, farklı görüşlere elbette kapı açılabilir. Ama hilaf dediğimiz, fırkalaşma dediğimiz, gruplaşma dediğimiz, yani taassup, içine taassup karışmış ve birbirinin kanını dökecek kadar, birbirine düşman olacak kadar fırkalaşmalara hayır diyoruz. Rabbimiz istemiyor. Müminlerin böyle olmasını istemiyor. Ve hele hele Allah'ın dinini kendi arzularına göre parçalayanlar, kendi arzularına göre gruplayanlar, kendi arzularına göre kimi ayetleri alıp kimini görmezden gelenler, işte bunlar da neredeyse müşriklere eşdeğer bir suç içindedirler. Böylelerinin akıbetleri elbette kötü olacaktır. Cenab-ı Hakk'a sığınırız. Böylesi hallere düşmekten, böylesi durumlarla karşı karşıya kalmaktan. Efendim, bugünlük de bu kadar. İnşallah Cenab-ı Hak izin verirse bir sonraki programda Rum Suresi 33. ayetinden devam etmiş olacağız. Allah'a emanet olunuz.